Ayrım 16. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 143. Arakataka felaketi sona erdiğinde dedem çoktan ölmüş, neydiği belirsiz gücünden geriye kalan ne varsa yitirmiş, onlardan güç alarak yaşayan bizler de derin özlemlerin merhametine kalmıştık. Trenle kimseler gelmemeye başlamış. Evde tek bir kul kalmamıştı. Mina ve Francisca Simodozea bir köle gibi kendini onlara adayan Elvira Carillo'nun bakımındaydı. Ninem aklını ve gözlerini kaybettiği zaman annemle babam en azından ölürken daha iyi bir yaşamı olması için onu yanlarına aldılar. Bakire ve çilekeş Francisca teyze eskiden olduğu kadar emindi kendinden. Ürkütücü bahaneler öne sürerek ne mezarlığın anahtarlarını teslim etti, son gününe kadar ne de takdis için mayasız ekmek pişirmekten vazgeçti. Tanrı böyle isteseydi ona söylermiş. Bir gün o kusursuz patiskalarıyla odasının kapısına oturdu ve kendi kefenini dikmeye başladı. O kadar özenli bir iş çıkarıyordu ki ölüm tam 2 hafta işini bitirmesini bekledi. O gece kimseye veda etmeden yattı. Bir hastalığı ya da sıkıntısı da yoktu. En sağlıklı halinde ölmeye hazırlandı. Daha sonra öğrendik ki o gece kendi ölüm belgesini doldurup kendi cenaze töreni için gerekli formaliteleri yerine getirdiğini. Kendi arzusuyla eli erkek eline değmemiş olan Elvira Carillo evin engin yalnızlığında tek başına kaldı. Gece yarısı yan odada durmadan öksüren hayalet onu uyandırırmış. Ama doğaüstü yaşamın kederlerini paylaşmaya da alışık olduğundan buna hiç mi hiç aldırmazmış. Tam tersine ikiz kardeşi Esteban Carillo ihtiyar yaşına kadar aklını ve dinamizmini korudu. Bir keresinde onunla kahvaltı ederken tüm görsel ayrıntılarıyla Cienega teknesinin güvertesinden babasını denize atmaya yeltenmelerini hatırladım. Kalabalık dedemi omuzlarına almış, katırcıların Sancho Pancho'yu sardıkları gibi bir battaniyeye sarıp sarmalamışlardı. Bunu anlattığımda Papa Leo çoktan ölmüştü. Bana eğlenceli bir hikaye gibi göründüğü için sözünü etmiştim Esteban amcaya. Birden kanı beynine sıçradı. Bunu ta o zaman anlatmadığım için bana içerleyerek ayağa fırladı ve dedemle konuşan adamın kim olduğunu belleğimden bulup çıkarmamı istedi ki ondan kardeşini kimlerin suya atmak istediklerini öğrenebilsin. Ayrıca 2 iç savaşta iyi bir nişancı olan, pek çok kez cephede bulunan, yastığının altında tabancayla uyuyan, üstelik de barış zamanı düeloda bir arkadaşını öldüren Papa Lelon'un neden kendini savunmadığını hiç anlayamamıştı. Esteban amca, kendisi ve kardeşleri için saldırganı cezalandırmakta geç kalmak gibi bir şey olamayacağını söyledi. Bu Guayra yasasıdır. Bir ailenin bir üyesine tatsızlık yapılırsa bunu saldırgan ailenin tüm erkek çocukları öder. Esteban amcam o kadar kararlıydı ki bir yandan beni sorguya çekerken öte yandan da belinden silahını çekip zaman kaybetmemek için masanın üzerine koydu. O kahvaltıdan sonra ne zaman bir araya gelsek saldırganı hatırlayabilmiş olmamı umardı. İlk romanımı bitirip de aile geçmişini araştırdığım bir dönemde bir gün habersizce gazetedeki odama gelerek adamı birlikte aramamızı önerdi. Onu Cartagena de Indias'ta son gördüğümde iyice ihtiyarlamıştı artık. Kalbi tekliyordu. Bana hüzünlü bir gülümsemeyle veda etti. Böyle kötü bir hafızayla nasıl yazar olabileceksin anlamıyorum. Arakataka'da yapacak hiçbir şey kalmayınca babam bizi bir kez daha Barranquilla'ya götürdü. Bir kuruş sermayesi olmadan bir eczane daha açmaya kalkışıyordu. Söylediğine göre önceki işlerindeki ortağı ve toptancılar arasında iyi bir kredisi varmış. Bu 5. eczane değil. Aile içinde söylemeye alıştığımız gibi babamın ticari önsezilerine göre bir kentten ötekine taşıdığımız yegane dükkandı. 2 kez Barranquilla'da, 2 kez Arakataka'da ve 1 kez de Sinse'de. Hepsinin de kârı kıt, borcu bol olmuştu. 9 yıllık evliliklerinden sonra ne ninemle dedem, ne teyze ve amcalarım, ne halalarım, ne de hizmetçiler vardı artık. üç kız, üç de erkek kardeştik. Bir de annemle babam. Yaşamımdaki bu yeni değişiklik beni çok kaygılandırıyordu. Çocukken hep gelip geçici olmak kaydıyla ailemi ziyaret etmek için pek çok kez Barranquilla'da bulunmuştum. Ama tüm anılarım bölük pörçüktü. İlk ziyaretim 3 yaşında. Beni kardeşim Margot'un doğumu için getirdiklerindeydi. Şafak vaktiydi. Limandaki çamur kokusunu hatırlıyorum. Tek atlı bir arabanın sürücüsü kamçısını kullanarak ıssız tozlu sokaklarda arabanın sürücü yerine tırmanmaya çalışan hamalları kovalıyordu. Bebeğin doğduğu hastanenin bebek koğuşunun aşı boyası duvarlarını, yeşil ahşaptan kapılarını ve panjurlarını, keskin ilaç kokan havasını hatırlıyorum. Yeni doğmuş bebek boş bir odanın dibinde çok sade demir bir karyolada yatıyordu. Başında annem olması gereken bir kadın vardı. Kadının yüzünü hatırlayamıyorum ama bitkin bir tavırla elini uzatıp içini çekerek "Beni hatırlamıyorsun bile" dediğini hatırlıyorum. Başka bir şey demedi. Ona ait ilk net ve kuşku duymadığım anım yıllar sonrasına aittir ama zamanını kestiremiyorum. İkinci kardeşim Aida Rosa'nın doğumundan sonra Aracataca'ya yaptığı ziyaretlerden biri sırasında olmalı. Ben avluda Santos Villero'nun benim için ta Fonseca'dan getirdiği yeni doğmuş bir kuzuyla oynuyordum ki mama teyze çığlık çığlığa yanıma koşarak korkudan yüreğimi hoplattı. Annen geldi. Beni kolumdan çekip neredeyse sürükleyerek evin tüm kadınlarının ve ilaveten birkaç komşu kadının sanki bir ölünün başını bekler gibi duvarın kenarına dizili sandalyelerde oturdukları salona götürdü. Ben aniden içeri girince konuşmalar kesildi. Kapıda hangisinin annem olduğunu bilemeden taş kesilmiş gibi kala kalmıştım. Sonunda aralarından biri bana kollarını açarak şefkatli bir sesle konuştu. "Kocaman adam olmuşsun." Güzel bir Romalı burnu vardı. Vakur ve solgundu. O yılın modası yüzünden her zamankinden farklı görünmüştü gözüme. Fil dişi renkli ipekli elbisesinin tam kalçalarında bir drape vardı. Birkaç sıra inci kolye takmıştı. Ayakkabıları bantlı ve gümüş renkli, yüksek ökçeliydi. Sessiz filmlerde gördüklerimize benzer çan biçimli hasır bir şapka takmıştı. Kokusu bildik annemin kokusuydu. Bana sarılınca suçluluk duygusu ruhumu ve bedenimi ele geçirdi. Görevimin onu sevmek olduğunu biliyordum ama bundan emin değildim. Öte yandan babam hakkındaki ilk anım apaçık, üstelik de kesindir. 1 Aralık 1934, 33 yaşına bastığı gün. Dedemlerin Kataka'daki evine neşeli, hızlı adımlarla girdiğini hatırlıyorum. Beyaz ketenden yelekli takım elbise giymiş şapka takmıştı. Sarılarak doğum gününü kutlayan biri kaç yaşına bastığını sordu. Verdiği yanıtı o zaman anlayamadığım için hiç unutmadım. İsa'nın yaşı. Kendime birçok kez neden bu anıyı çok eskiymiş gibi anımsadığımı sordum. Aslında o zamana kadar babamı pek çok kez görmüş olmalıyım. Hiçbir zaman aynı evde yaşamamıştık ama Margot'un doğumundan sonra ninemle dedem beni Barranquilla'ya götürmeyi alışkanlık edinmişlerdi. Bu nedenle Aida Rosa doğduğunda bana eskisi kadar yabancı gelmiyorlardı. Oranın mutlu bir ev olduğunu sanırdım. Bir eczaneleri vardı ve kısa süre sonra ticaret merkezinde bir tane daha açacaklardı. Arada bir babaannem Algemira'yı yani Gime anneyi ve iki çocuğunu görmeye giderdik, Julio ve Ena. Ena çok güzeldi ama şanssızlığıyla ünlüydü. Neden bilinmez ama 25 yaşında öldü. Hala reddettiği bir aşığının onu lanetlediği söylenir. Büyüdükçe Gima anneyi daha sevimli ve daha az ağzı bozuk bulmaya başladım. Aynı dönemde annemle babam bende silinmesi güç bir duygusal iz bıraktılar. Bir gün annemin içi belli ki özlemle dolmuş, piyanoya oturup gizli aşklarının tarihi vahsi dans bittiği zamanı çalmaya koyulmuş. Babam da aşka gelip bir teli eksik olduğu halde kemanıyla ona eşlik etmeye yeltenmişti. Annem hiç zorlanmadan romantik gece yarısı üslubuyla hiçbir zaman olmadığı kadar iyi çalmaya başladı. Neşeyle omzunun üzerinden bakınca babamın gözlerinin yaşla dolu olduğunu gördü. "Kimi hatırladın şimdi?" diye sordu öfkeli bir masumiyetle. İlk kez bunu birlikte çaldığımız zaman yanıtını verdi babam basten esinlenerek. Annem çılgın gibi iki yumruğunu birden klavyenin üzerine indirdi. O ben değildim Tanrı aşkına diye bağırdı avaz avaza. Kiminle çaldığını çok iyi biliyorsun ve onun için ağlıyorsun. Kadının adını ne o zaman söyledi ne de sonra. Ama öyle bir bağırmıştı ki evin farklı yerlerindeki bizler paniğe kapılarak taş kesmiştik. Her zaman korkmak için gizli nedenlerimiz olan Luis Enrique ile ben yatağın altına saklanmıştık. Ayda komşuya kaçmış, Margot'un da ateşi çıkmış ve 3 gün havaleler geçirmişti. Daha küçük çocukları bile annemin Romalı burnu bir bıçak kadar keskin ve gözleri alev alev geçirdiği bu kıskançlık krizlerine alışmıştı. Onun son derece tuhaf bir sükunetle duvarlardaki resimleri birer birer indirip bir cam kırığı fırtınası içinde yere çaldığını görmüşlüğümüz vardı. Çamaşır sepetine atmadan önce babamın üzerinden çıkardığı çamaşırları teker teker kokladığını biliriz. O trajik düetten sonra başka bir olay yaşanmadı ama Floransalı akortçu piyanoyu satmak için götürdü. Babam da kemanını silahıyla birlikte yüklükle bir dolapta çürümeye terk etti. O dönemde Barranquilla sivil bir ilerleme içindeydi. Liberalizm yumuşaktı. Politik birlik nihayet kurulmuştu. Kentin gelişmesinde ve zenginleşmesindeki belirleyici etmenler İspanyollardan bağımsızlığını kazandığından beri 100 yıldır ülkeyi mahveden iç savaşların sona ererek büyük grevden sonra uygulanan vahşi baskıyla ölçüsüz derecede yaralanan Muz bölgesinin çöküşüydü. İnsanların girişimci doğalarına hiçbir şey engel olamıyordu. 1919'da genç sanayici Mario Santo Domingo yani Julio Mario'nun babası Kuzey Amerikalı William Knox Martin'in kullandığı ilkel bir uçaktan çadır bezinden bir çanta içine doldurduğu 57 mektubu Barranquilla'dan 5 fersah uzaklıktaki Puerto Columbia sahili üzerine atarak ulusal posta servisini başlatıp sivil bir zafer kazanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aralarında Helmut von Kron'un da bulunduğu bir grup Alman pilot gelerek Junkers F-13'lerle hava yollarını kurmuşlar. Göksel bir çekirgeyi andıran ilk deniz uçakları içlerinde 6 gözü pek yolcu ve posta çantalarıyla Magdalena Irmağı üzerinde görülmeye başlamıştı. Bu, dünyada bu türden en eski şirketlerden biri olan Kolombiya Alman Hava Taşımacılığı Şirketi'nin temeliydi. 11 yaşındayken Barranquilla'ya son taşınmamız benim için sadece basit bir ev ve kent değişimi değil, baba değişimi de oldu. Bu yenisi iri bir adamdı ama Margarita ile beni dedemlerin evinde mutlu edenden çok farklı bir ebeveyn otoritesi anlayışına sahipti. Kendi kendilerimizin efendisi olmaya alıştığımız için farklı bir yönetime alışmamız çok güç oldu. Bana en dokunaklı gelen, en sevimli yanından söz edecek olursak, babam kendi kendini eğiten biri ve en sistemsizi olsa da gördüğüm en kendini bu işe vermiş okurdu. Tıbbiyeyi terk etmek zorunda kaldıktan sonra kendini tek başına homeopati öğrenmeye adamış, o zamanlar akademik formasyon istemeyen bu dalda en iyi dereceyle lisansını almıştı. Ancak krizlerle başa çıkmak konusunda annem gibi beceri sahibi değildi. En kötü zamanlarda odasındaki hamağa uzanır, eline geçen her gazeteyi okuyarak ve çapraz bulmacalarını çözerek zaman öldürürdü. Gerçeklikle ilgisi olmayan bir adamdı ve bu ne yazık ki çözümsüz bir sorundu. Zenginlere ama ne üdüğü belirsizlere değil de parasını beceri ve onurlarıyla kazanmışlara inanılmaz bir hayranlığı vardı. Günün ortasında hamağında hayallere dalar, daha önce aklına bile gelmemesine şaşırdığı, basit işlerle yattığı yerde servetler kazanırdı. Örnek olarak da Darien'den bildiği tuhaf zenginliklerden söz etmeyi severdi. 200 fersaha yayılmış, yavrulamış dişi domuzlar. Bu alışılmadık girişimler bizim yaşadığımız yerlerde değil de onun bir telgrafçı olarak gezerken dinlediği kayıp cennetlerdeydi kuşkusuz. Babamın gerçeklerden bu ölümcül uzaklığı bizi felaketlerle aynı bozgunun yinelenmesi arasında sürümcemede bırakır. Gökten yiyecek ekmeğin kırıntılarının bile düşmediği uzun dönemler geçirirdik. Anne babamız bize iyi ya da kötü her durumda ayakta kalmayı, iyi günleri kutlarken kötülerine eski zaman Katolikleri gibi bir sabır ve gururla katlanmayı öğrettiler. Geçmem gereken son deney, babamla birlikte yalnız yolculuğa çıkmaktı. Bunu da yeni eczanesini açmak ve ailenin gelişi için hazırlıkları yapmak üzere Barranquilla'ya giderken beni de yardıma götürdüğünde atlattım. Baş başa kaldığımızda bana yetişkin bir erkeğe davranır gibi şefkat ve nezaketle davranmasına şaşırmıştım. Hatta bana benim yaşım için becermesi zor işler veriyor, o her zaman aynı kanıda olmasa da ben altlarından memnuniyetle ve başarıyla kalkıyordum. Babamın çocukluğuyla ilgili eğlendirici öyküler anlatma alışkanlığı vardı. Ama her doğan yeni çocukla birlikte o kadar çok yinelendiler ki biz zaten hepsini bilen büyükler için ilginçliklerini yitirdiler. Öyle bir an geldi ki babam masada hikayelerine başlayınca biz büyükler kalkıp gidiyorduk. Luis Enrique açık sözlülük krizlerinden birinde masadan kalkarken "Dedem yine ölünce bana haber verin" diyerek babamı küstürmüştü. Kardeşimin bu ani çıkışları babam için o kadar anlaşılmazdı ki onu Medellin'deki ıslah evine göndermeyi düşünmesi için eline yeni kozlar veriyordu. Ama babam Barranquilla'da benimle birlikte farklı bir insan oldu. Durmadan tekrarladığı sevgili anekdotlarından oluşan dağarcığını bir kenara iterek bana annesiyle yaşadığı zorlu hayata, babasının efsanevi cimriliğine, okumak için katlandığı zorluklara ilişkin ilginç öyküler anlattı. Bu anıları hatırlamak onun kimi kaprislerine daha kolay katlanmamı, anlayışsızlıklarını kabullenmemi sağlıyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 150.